Ayrım 18.
Birinci direktuvarın bütün kadrosu içinde bir tek Bara kalmıştı. İktidarda kalmak için ayak sürtüp duruyordu. Direktuvara giren yeniler vardı. Eski Jacoben Adalet Bakanı Goye, Termidorcu Roger Duco ve soldan bir kişi diye bilinen General Moulin'di bunlar. Bir hancının oğlu olan ve devrim savaşları sırasında Tugay komutanlığı yapan Bernadotte, Harbiye Nazırı seçildi. Polis de ünlü Fouché'ye bırakıldı. Vaktiyle konvansiyonda sol düşüncede bir milletvekili, Termidor gericiliğinin başlarında hala Babeuf'un dostu olan Fouché, bütün bunlara karşın insanı şaşırtacak derecede bir kalleş ve ilkelerden yoksun bir entrikacı olup çıktı. Eski Jacobin Robert Linde Maliye Bakanı olarak atandı ve Adalet Bakanlığı bir kral katili ve geleceğin ikinci konsülü Cambaceres'e bırakıldı aynı zamanda. Askeri yenilgiler bir dizi önlem almaya zorladı. Fleur'ü kahramanı 500'ler konseyi üyesi General Jourdan'ın önerisi üzerine 5 sınıf orduya çağrıldı. Orduyu tamamlayan bu yeni mevcutlar aslında köylü kökenli olmalarının yanı sıra feodal ve monarşist gericiliğin bütün girişimlerine de yürekten karşıydılar. Bütünüyle varlıklı sınıflara dokunan 500 milyonluk bir zorla istikraza başvuruldu. 12 Temmuz 1799'da Rehineler Kanunu çıkarıldı. Rehineler eski soylular, dışarı kaçıp gidenlerin hısımları ve benzeri arasından seçilecekti. Bir devlet görevlisini ya da milli emlaktan bir şey satın alanı öldürme, 4 rehineyi sürgüne göndermekle cezalandırılacaktı. Belli bir süre evde müsaadeye de izin verildi. 15 Temmuz'da Jourdan mızrakların dirilişine kadeh kaldırdı. Sankülotların etkisini yeniden canlandırmaya yönelik bir çağrı gibiydi bu. Paris'te Pantheon Kulübü'nün dağılışından beri ilk kez yeni bir kulübün doğduğu görüldü. Adı Özgürlüğün ve Eşitliğin Dostları Topluluğu'ydu. Toplandığı salonun adıyla Le Manège de deniyordu. Kulübün ilk toplantısında hapisten kaçıp Fransa'ya dönmüş bulunan Drouet düzenleyici seçildi. 250 dolayında milletvekili katıldı kulübe. Üyeleri arasında yalnız Jacobin diktatörlüğünün gözde kişileri değil, Babeufçu örgütlenişten de önemli insanlar vardı. Bu önlemler yumuşak biçimde uygulandılar ve uzaktan da olsa 1793 yılını hatırlatıyorlardı. Bununla beraber varlıklı sınıfların sert bir muhalefetiyle karşılaştılar. Çünkü Jacobinizmin bir yeniden doğuşu düşüncesi dehşete düşürmüştü onları. 500'ler konseyinde ve özellikle de yaşlılar konseyinde, burjuvazinin yönetici çevrelerinde, Fransa'daki bütün mülkiyet sahipleri arasında Jacobin karşıtı gericilik kazan kaldırdı. Yaşlılar konseyi, direktuvarın eski üyelerinin suçlanmaları ile ilgili bir öneriyi reddetti. Son Jacobin kulübü topu topu 5 hafta yaşadı. Vaktiyle Jacobinlerin sol ucunda olan Fouché, polis örgütünün başı sıfatıyla tuttu kulübü kapattı. 13 Ağustos 1799. General Jourdan'ın 14 Eylül'de yaptığı yurdun tehlikede olduğunu ilan etme önerisi zayıf bir çoğunlukla reddedildi. Sosyal korku, Termidorcu burjuvazinin karşı devrimci anlayışını bileğliyordu yeniden. Birinci Cumhuriyet tarihinin son aşamasına giriyordu. Askeri harekattaki olumlu gelişmeler de işleri kolaylaştırdı. Suvorov'un ordusunun Treby ve Novi'de kazandığı zaferlerden ve Hollanda'da karaya çıkmış Rus-İngiliz güçlerinin kendi başlarının doğrultusunda gitme olasılığından kaygıya düşen Avusturya monarşisi Ren üzerine yollamak üzere İsviçre'den birliklerini aceleyle çekti. Rus ordularının Avusturyalıların yerini doldurması gerekiyordu. Ancak değişiklik öylesine ani ve uygun olmayan koşullarda oluştu ki Fransız orduları bundan yararlanıp birbirinden ayrı düşen Rus ordusunun birliklerine darbeler indirdi. Sadece Alplerin geçidindeki kahramanca manevra Suvorov'un yenilgisini önleyebildi. Avusturyalıların davranışından gururu incinen 1. Pavel birliklerini Rusya'ya çağırdı. Ondan az önce de Hollanda'da karaya çıkmış olan Rus birlikleri yenilmiş ve teslim olmak zorunda kalmışlardı. 6 bin Rus askeri esir edilmişti. Özetle Fransa'nın üzerindeki her türlü doğrudan tehlike savuşturulmuştu. 18 Brumaire. 1799 sonbaharında burjuva çevrelerden bir grup siyasetçinin durumunu gitgide güçlendirdiği görülüyordu. Bu insanlar sağa doğru kesin bir dönüşü gerçekleştirmenin çabası içindeydiler. 1799'da alınmış bütün önlemleri, özellikle de olağanüstü vergi ile rehineler kanununu kaldırmanın arkasındaydılar. Karışan ve görüşenleri olmasın istiyorlardı. Yasama organları, direktuar ve kendilerini rahatsız eden yerel idare organları yıllığına yenilenmeliydiler. CIS'in sözcüsü olduğu tutucu burjuva çevrelerde varlıklı sınıfların çıkarlarına hizmet edebilecek bütün sosyal fetihleri saklı tutarak devrime son vermek düşüncesinin güçlendiği görülüyordu. Bu burjuva tabakalar halk kitlelerinin ülkenin siyasal yaşamını etkilemesine olanak sağlayan her kapının kapatılmasını, güçlü ve parlamento organlarından bağımsız bir yürütme iktidarının yaratılmasını ve son olarak da kimi sola kimi sağa yalpalayan politikasıyla direktuarı ortadan kaldırmayı istiyorlardı. Ancak anayasanın 7 yıl bitmeden değiştirilmesi mümkün olmadığı için bu çevreler bir hükümet darbesini düşünmeye başladılar. Ne var ki ordunun yukarı kademesinin desteğini sağlamak gerekiyordu bunun için. Tanınıp tutulan bir generalin kişiliğinde bir kılıç olmalıydı ortada. CIA şöyle diyordu: "Bir baş ve başa boyun eğen bir kılıç olmalı." Suvorov'a karşı İtalya ordusunun başına getirilmiş genç ve parlak bir general olan Joubert'in adaylığı üzerinde duruldu bir an. Ancak Joubert Novi'de yenildi ve öldürüldü. Tam bu sırada Bonaparte'ın beklenmedik dönüşü haberi geldi. Bir hükümet darbesi için üzerinde durulan General Moreau'nun CIS'e işte adamımız dediği söylenir. Abukır'da donanmanın yok edilmesinin arkasından Mısır Seferi ordusu pek güç durumda bulunuyordu. Direktuar belini doğrultması için bir yeni donanma gönderebilecek durumda değildi. Bonaparte, Müslüman halkla iyi ilişkiler kurmayı deneyerek olağanüstü devlet adamlığı yeteneklerini koydu ortaya. Ne var ki girişimleri bir şeye yaramadı. Suriye'de başlatılmış sefer başarısızlıkla sonuçlandı. Ordu İngilizlerce savunulan Akya Kalesi'ni ele geçiremedi. Bonaparte kuşatmayı kaldırdı ve gerisin geri döndü. Gerçi Osmanlıların bir çıkartma girişimi püskürtüldü ama durum yine de çıkışsızdı. İkinci koalisyonun saldırıya geçtiği işte o sırada Mısır'da duyuldu. Bonaparte tehlikeli bir girişime karar verdi. Sadık ordusunu kendi yazgısına bırakıp Mısır'ı terk etti. Beraberinde iki geminin içinde en yakın generalleri Berthier, Lanier, Murat, Marmont ve bir grup bilgin bulunuyordu. Bahtı yaver gitti. İngilizlerin abluka zincirini yarıp 16 Ekim 1799'da Paris'e vardı. Ortam tam bir bunalım ortamıydı. Bonaparte İtalya ve Mısır seferlerinden sonra sınırsız bir ün kazanmıştı. 13 Vandemier ayaklanmasının ezilişi cumhuriyetçi şöhretini daha da arttırmıştı. Paris Komünü'nde Chaumette'in eski yardımcısı Vendôme davasında birçok Babeufçünün savunucusu olan ve daha sonra hükümet darbesinin örgütleyicilerinden biri olarak göreceğimiz P. F. Real hapishanede Buonarroti'ye şöyle yazıyordu: "Mısır'dan haberlerimiz var. Bonaparte oraya sahip oldu ve temelden değiştirdi. Siz ne derseniz deyin, kendi hesabıma şöyle düşünüyorum. Özgürlüğe kavuşturulmuş İtalya ve Mısır, dehası ve cesaretiyle yaratılmış bir 13 Vandemier ile 18 Fructidor, halkın davasının baş savunucuları arasına koyuyor bu adamı. Kim bilir, belki daha ne mucizeler yapacak. Kurtuluşunuzu bir gün yalnız ona borçlu olup olmayacağınızı kim bilir. Hükümet bu adamdan tiksiniyor, halksa tapıyor ona." Bu cumhuriyetçinin 1799 sonbaharında pek yardımı oldu Bonaparte'a. O sıralarda bir güçlü iktidar aranışı içinde olan burjuvazinin bütün çevreleri için gereken adamdı o. Bonaparte'ın Paris'e dönüşünün ardından heyecanla hükümet darbesi hazırlıkları başladı. düzenin önde gelenleri ellerinde uysal bir araç olacağı düşüncesiyle Bonaparte için yapmışlardı seçimlerini. Aslında kılıç başa uymak niyetinde değildi. Ne var ki daha sonra anlaşılacaktır bu. O an için hepsi birlikte direkt duvarı devirmek için uğraşıyorlardı. İş kolay görünüyordu. Direktuar bütün saygınlığını yitirmişti o sıralar. Ne sağda ne solda güvenilir hiçbir yandaşı kalmamıştı. Direnişi daha baştan boşa çıkmaya mahkumdu. Önce şu nedenle ki direktuarın iki üyesi CIA ile Roger Duco tertibin içinde bulunuyordu. Ordunun yüksek kademeleri birkaç general dışında direktuara hasımdılar. Polis örgütünün başı Fouché onu savunmak niyetinde değildi. Güçlü olayından yanaydı daha şimdiden. Kalıyordu konseylerde, özellikle 500'ler konseyinde cumhuriyetçilerin muhalefetini kırmak. Ne var ki tertipçiler onun da kolaylıkla üstesinden geleneceği düşüncesindeydiler ve bunun için de 500'ler konseyinin başkanlığına Napolyon'un kardeşi Lucien Bonaparte getirilmişti. Bonaparte'ın dönüşünden 3 hafta kadar bir şey geçmişti. Bu kez armut olgunlaşmıştır. Napolyon, hükümet darbesinin en etkin örgütleyicilerinden biri ve sonra da has adamları sırasına geçecek olan F.F.R.'le sorar. İşin olacağına inanıyor musunuz? Yanıt da şudur. 4'te 3 tamamdır. Söylenen günde 18 Brümer'de 9 Kasım 1799 Yaşlılar Konseyi'nin oturumu açılır. Paris'te sözde bir Jacobin komplonun ortaya çıkarıldığından söz edilip bilgi verilir. Bu yalan bahanenin arkasından konsey anayasal hakkına dayanıp toplantıların yerini değiştirir ve Saint-Cloud'da olmasını kararlaştırır. Darbe örgütleyicileri her şeye karşın cumhuriyetçilerin başkentte bir direnişe geçmelerinden korkuyorlardı. Aynı kararın içinde Bonaparte'ın komployu ezmek üzere Sen ilinde karargah kurmuş olan 17. tümene komutan olarak atanması da vardır. O da görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Sabahın 8'inden başlayarak generallerin çoğu Napolyon'un evinde buluşurlar. Yemin edilir. O sırada direktuarda bir dağılıp kaçışmadır gider. Üyelerinden ikisi CIA ile Roger Duco tertipçiler safındadır. Başta iki üye Goye ile Moulin, direktuarın toplandığı yer olan Lüksemburg Sarayı'nda çevreden soyutlanmışlardır. Bir bakıma tutuklanmış haldedirler. Vaktiyle 13 Vandemier'de Bonaparte'ı ileriye iten ve bu kez de onunla postunu koruyacağını sanan Barras, görevinden ayrılmaya zorlanır ve gözetim altında Paris dışındaki evine yollanır. Ne var ki ertesi gün Saint-Cloud'da tertipçiler umulmadık zorluklarla karşılaşırlar. Tertipçilere bağlı birliklerin kuşattığı 500'ler konseyinde hiçbir şeyin kanıtlamadığı sözde bir Jacobin komplonun haberi ve konsey toplantılarının başka yerde yapılacağı kararı büyük bir güvensizlik ve kaygıyla karşılanır. Napolyon kendisi işe karışmaya karar verir. Ne var ki beraberinde 4 generalle görünmesi, bu bile başlı başına bir anayasa ihlaliydi, bir protesto fırtınasına yol açar. Konseyin cumhuriyetçi fraksiyonunun gözünde olan biten bir askeri despotluğu kurma girişimidir. Napolyon'un söylevi kanun dışı çığlıklarıyla kesilir. Beklenmedik bir direnişten olanca soğukkanlılığını yitirip neredeyse düşüp bayılacak olan Napolyon, humbaracı askerlerce hasımlarının arasından çekip alınır ve toplantı salonunun dışına çıkarılır. Yaşamımda en zayıf olduğum nadir anlarımdan biriydi bu diyecektir ileride. 500'ler konseyi Napolyon'un kanun dışı ilan edilmesini tartışmaya başlar. Durumu kurtaran Lucien Bonaparte olur. Toplantı salonunu terk eder ve Saint-Cloud sarayını çevreleyen askerlere hitapla milletvekillerinin şiş ve kamalarla tehdit ettiklerini söyleyip generallerini kurtarmalarını ister onlardan. Konsey başkanı olarak katillerin toplaştığı salonu işgal etmeleri emrini verir askerlere. Bu yeni yalan sonuç verir ve humbaracılar bir süre sonra Napolyon'un damadı ve Napoli kralı olacak olan Murat'ın kumandasında salona dolarlar ve süngü takmış bir halde konseyden kovarlar milletvekillerini. Böylece darbe düzenleyenler barışçı görünüşlerini sürdüremezler, silahlı güce başvurmak zorunda kalırlar. Akşamleyin her iki konseyin en uysal üyeleri arasında birkaç düzine milletvekili bir araya getirilir ve kendilerine dikte edilmiş kararlar alırlar. 62 milletvekili ve bir de General Jourdan görevlerinden atılırlar. İktidar 3 geçici konsüle bırakılır. Bonaparte, Sieyès ve Roger Ducos. Direktuvarın yaşamı sona ermiştir. 2 yasama komisyonu seçilir ve en kısa sürede yeni bir anayasa kaleme alma görevi verilir kendilerine. Anayasa plebisite sunulacaktır. Komisyonların çalışmaları bir aydan biraz fazla sürer. Hazırlanan anayasa, Sieyès'in ve tutucu burjuvazinin ideologlarının savundukları kimi düşünceleri kabul ediyordu. Buna göre anayasa, seçmenleri siyasal yaşam üzerinde her türlü etkiden yoksun kılıyordu. Rolleri milletvekilliği için aday sunmaktı artık. Bu adayların seçimi ve geçerlilikleri bir koruyucu senatonun yetkisindeydi ve bu senatonun üyeleri de yaşam boyu atanıyordu ve görevlerinden alınamaz durumdaydılar. Senatonun bu yetkileri düzenin ileri gelenlerini her türlü sürprizden korumuş oluyordu. 3 yasama organı vardı. Kanunları önerecek olan Devlet Konseyi, kanun tasarılarını inceleyecek olan Tribüna ve onları tartışmadan onaylayacak olan yasama heyeti. Bütün yürütme iktidarı 3 konsülün elinde toplaşmıştı. 10 yıllığına atanmışlardı ve geniş yetkilerle donatılmışlardı. 18 Brumaire hükümet darbesi Bonaparte'a iktidarı bir bütün olarak sağlamalıydı. 7. yıl anayasası bunu düzenledi. İktidar 1. konsüle aitti. Öteki ikisi ise oturum zabıtlarına sadece kendi görüşlerini yazma hakkına sahiptiler. Asıl karar ise 1. konsülündü. Yasama komisyonları çalışmalarını bitirip de üyeleri gizli oyla konsüllüklere adayları belirlemeye geçecekleri sırada Napolyon son anda pek büyük bir hünerle Sieyès'i kullandı ve şöyle dedi. Uzakta tutmak yerine yurttaş Sieyès'e minnettarlığımızın yeni bir kanıtını göstererek Cumhuriyet'in 3 büyük yöneticisini belirleme hakkını ona bırakalım ve inanalım ki onun belirleyeceği kişiler bizim de seçmeyi düşündüğümüz kişilerdir. Böylece Sieyès, Napolyon'un önceden belirlediği adaylıkları seçmekle görevlendirilmiş oldu. Kılıç başa boyun eğdirmişti. Konsül olarak Bonaparte, Cambaceres ve Lebrun atandılar. Eski konvansiyon üyesi, kral katili ve termidorcu Cambaceres ile kurucu meclis eski üyesi Lebrun daha çok silik birer kişiydiler. Ne olursa olsun Bonaparte'a karşı çıkabilecek insanlar değildiler. Böylece bütün gerçek iktidar yurttaş 1. konsülün eline geçti. Yeni anayasayı kaleme alanlardan biri Cabani de anayasanın anlamını şöyle dile getiriyordu. Cahil sınıf bundan böyle ne yasamayı ne hükümeti etkileyebilecek. Her şey halk için ve halk adına yapılmıştır ama halkın ve onun düşüncesiz zorlamasının altında yapılmış hiçbir şey yoktur. Özetle Napolyon Bonaparte'ın otoriter kişisel yönetimi doğmuştu. 1. Cumhuriyet biçim olarak daha 4 yıl yaşayacaktır gerçi ama uygulamada 18 Brumaire'de ölmüştü. 3. Devrimin yeri ve mirası. 1. Fransız devriminin mirası. 18 Brumaire'in eşiğinde Fransız devrimi burjuvazinin 1789'da kafasından geçirdiği düzeni kurmuş değildi henüz. Yeni düzen daha sonra Napolyon'un vesayetinde kesin biçimini almaya başlayacaktır. Öyle de olsa Napolyon'un egemenliğinin arifesinde devrimin ulaştığı önemli sonuçlar vardır. Nedir onlar? Eski toplumdan yeni topluma. 10 yıllık devrim sürecinin sonunda görünür görünmez yığınla olay ve gelişmelerin bitiminde Fransız toplumu köklü biçimde değişmişti. Neler olmuştu? Soylularla ruhbanın ayrıcalıkları ellerinden alınarak egemenliklerine son verilmiş, feodalite ortadan kaldırılmıştı. Gerçekten Fransız devriminin başta gelen eserlerinden biri eski korporatif toplum yapısını yıkması olmuştur. Yeni düzenin ilkeleri ilan edilince devrimci burjuvazi şunu ileri sürüp durdu. Bireyin kurtuluşu doğuşa ve ayrıcalıklara dayanan hiyerarşik ve korporatif sosyal yapının yıkılmasını gerektiriyordu. Bundan en çok acı çeken başta ruhban oldu. Çünkü meclisleri ve mahkemeleri, özerk mali yönetimi, vergi olarak aldığı ondalığı ve uçsuz bucaksız mülkleriyle bu topluluk devlet içinde devletti. İşte bu topluluğun egemenliğine son verildi. Onunla beraber temsil ettiği kilise, bütün hukuksal varlığını yitirerek manevi bir varlık haline geldi. Devrimin ve kurduğu toplumun en önemli ilkelerinden biri, devletin gitgide artan laikleşmesi etkisini gösterecektir artık. Fransız soyluları korporatif bir örgütlenişten yararlanmıyorlardı gerçi. Öyle de olsa Etajenero'da bir zümreydiler ve 1787'de kurulmuş taşra meclislerinde belli bir yerleri vardı. Miras yoluyla geçen ünvanları, ayrıcalıkları, senyörlük otoritesi özel bir sosyal kategori haline getirmişti onları. Buna son verilir. Fransızların çoğunluğunun, yani köylülerin hoşnutluğunu en çok toplayan da köyde bağımlılığı altında yaşadıkları senyörün ortadan kalkışıdır. Rahip gibi sıradan bir yurttaş haline gelen soylu, topraklarının da özel statüsünü yitirdiğini görecektir. Eski rejimin sonlarında mültezimler arasında yığınla soylu görülüyordu. Dolaysız vergilerin kalkışıyla onlar da kaybolacaklardır. Soylunun durumu daha da kötüleşir. Gitgide kuşkulu hale gelen bir kişi olarak kamu görevlerinde seyrek görülür ve daha kralın kaçışından önce Robespierre ordunun arındırılmasını ister. Sonunda sansküllotlar soylunun yurttaşlık haklarından yoksun bırakılmasını istemeye kadar giderler. Korporatif toplumun yıkılışı eski rejimin burjuva kuruluşlarında da etkisini gösterdi. Hemen eklemiş olalım. Bu yığınla değişiklik ve onların yankıları kafaları alabildiğine etkiledi.